Dergi.
Evet, Yas Yasa Yasak sergisinin ikinci katına çıktık Esra ve Nazlı Hanım'la. Şimdi buradan kaldığımız yerden, yani kendimizi bulduğumuz yerden daha doğrusu devam edelim lütfen.
Burada odanın içinde kadın figürlerini görüyoruz seramikten, farklı zamanlarda yaptığım işler. 2006 yılında yaptığım bir kişisel sergiden işlerim var. Farklı dönemlerde ilaveler de yaparak çoğalttım işleri. Burada kadın figürlerini görüyoruz. Böyle konformist bir görüntüleri var, yatan, uzanan. Biraz odalık figürlerine de atıfta bulunduğum. Genel olarak oryantalist bir kadın bakışını eleştirdiğim bir sergiydi. Serginin adı Yok Mudur Kurtaracaktı. Malum Nam Kemal şiirinden yola çıkarak. O sene sergiyi açtığım dönemde Alain Turan gelmişti Türkiye'ye. Ve bir toplantıda sordular ne olacak bu Orta Doğu'nun hali diye. Dedi ki Orta Doğu'da bir değişim olacaksa bunu ancak kadınlar yapacak. O dönemde genel olarak aslında hem coğrafyanın hem de Cumhuriyet'ten itibaren kadın profillerine hem sınıfsal olarak hem eğitim hem sosyal olarak kadın profillerine baktığım bir sergi oldu. Şurada gördüğünüz tecrit edilmiş gibi aslında sınırlandırılmış alanlardaki kadınlar biraz daha özgürlük arayışında olan kadınları temsil ediyor. Diğerleri dışarıda daha özgür gibi görünen kadınlar, daha konfor alanında mutlu görünen kadınlar ama onlar da daha büyük bir tecrit içinde.
Evet.
Yani böyle iç içe kendini
biz
görmeyen...
Biz parmaklıklar arasından bakıyoruz.
Bir parmak yani kendini özgür hissedenin de özgür olmadığı bir şey. Aslında bizim genel olarak bölgede diyelim Orta Doğu bölgesinde yaşadığımız şey bu. Biz özgür hissettiğimiz durumlarda bile özgür olmadığımızı zaman içinde görüyoruz. Yani biz atıyorum Topkapı'ya giderken o gün ne giyeceğimizi düşünmek zorundayız.
Muhitlere göre kol boyu, şort boyu şeklinde yazlıkta giyilen, mahallede giyilen.
Bunlar da genel olarak bizim kabullenmişliğimizi ve bunu normalize ettiğimizi
içselleştirdiğimiz
gösteren, içselleştirdiğimiz konular. Evet,
bunun mukabil göz hizasında ilk, yani sağda bu odayı izledikten sonra sergiye yönelen kişi isyan eden figürleri görüyor.
Evet. Orada da
sıçrasak mı oraya?
Evet.
Ama ben ondan önce önde durduğumuz duvarda yan odadaki ilişkiyi birazcık istiyorum. Esra'cığım, işin adını bana bir tekrar eder misin?
Salihalar Ölmesin.
Salihalar Ölmesin. Burada bir hepimizin bildiği Batman'da artan oranda kadın intiharlarının olduğu dönemde ki bugün hala var. Bu Salihalar Ölmesin diye pankart açan Batmanlı kadınlar ve kızların anısına yapılmış diyebilirim. Tamam. Onu anlatan bir duvar grafitisi diyebileceğimiz bir yerleştirme. Burada içeride sınırlandırılmış, hapsedilmiş, alanlarına girmemize izin verilmemiş kadınları hemen bağlamadan önce arada bir duvarda hala gerçekliği olan bir anmanın, bir hatırlamanın peşinde.
Salihalar Ölmesin, 2000'lerin ortalarından itibaren Batman'da artan kadın intiharlarına dair bir konu gündeme gelmişti. Çok uzun sürmeden anlaşıldı ki bunlar aile içi infazlardı. Ve en son öldürülen kızın Saliha'nın arkadaşları Batman sokaklarında ellerini pankartlar yazarak Salihalar Ölmesin şeklinde caddeden geçerek mezarlığa kadar bir yürüyüş yaptılar. Batman gibi o dönemde hem çok muhafazakar hem de bu olaylarla aslında anılmak istemeyen bir bölgede bu kızların yaptığı şeyi, protestoyu görünür kılmak istedim. Yani onların mücadelesini bir yapıta taşıyarak kalıcı hale getirmek istedim. Bilinsin ve kayda geçsin istedim.
Evet, bir figür olarak o eylemi yapanları.
Eylemi kutsadım.
Peki, buradan bir başka eylem anını yansıttığınız işinize geçelim. Bu sefer renkli olarak izleyebildiğimiz 4 protestocu kadının femen olduğunu az evvel konuşmuştuk. Bunlar da tabii çok ikonik, yani bizim hafızamız açısından çok ikonik olmuş figürler. Sizin de sabitlediğiniz eylemlikleri içerisinde biraz anlatır mısınız?
Femen aslında şiddetsiz bir protesto eylemiyle görünür hale geldi. Yaptıkları şey yarı çıplak olarak bedenlerini boyayarak, başlarına çiçeklerden taç yaparak ve pankartlara yazılacak şeyleri vücutlarına yazarak kamuoyunda seslerini duyurdular. Aslında başlangıç itirazları Ukrayna'da artan fuhuş üzerine devlete gösterdikleri tepkiydi. Çünkü Sovyetler dağıldıktan sonra özellikle Doğu blokunda genel olarak böyle bir zan oluştu ve çevre ülkelerden bu tür ülkelere fuhuş yapmak üzere giden fuhuş turizmi oluştu. Hatta Türk konsolosluğunun önünde bile gösteri yapmışlar. Türk erkekleri buraya seks ticareti için gelmesinler diye. Dolayısıyla bu bedenleri üzerinden yaptıkları protestonun bütün dünya gündemine oturmasını, daha sonra çevre veya diğer konularda yaptıkları gösteriler de çok ses çıkardı, çok ilgi çekti. Onları o anlamda orijinal bir tepki yöntemi buldukları için buraya taşıdım.
Evet, bunlar kağıtlardan üretilmiş.
Evet, bunlar kağıt katmanlarından oluşturuyor.
Ben yazımda duvar heykeli. Demek daha bir şey geldi.
Dediğim gibi önce porselenle çalışırken bunlar kağıt mı diye soruyorlardı bana. Ben de bir de kağıttan çalışayım bunları bakalım nasıl oluyor falan derken porselen çünkü evet yani ölçülerim büyüdü. Porselen çok kırılgan bir şekilde kullanıyorum. Çok hassas ve çok ince çalışıyorum porseleni. Dolayısıyla boyutlarımı büyütemiyorum. Ama kağıtla çalıştığım zaman daha büyüdü işlerimin ebatları.
Porselenleri Yanodaki porselenleri
evet,
belki.
Sözünden adını alan güvercin tedirginliği bir yazısında alan güvercin tedirginliğinin içine doğru gideceğiz. Karanlık burası.
Evet.
Ve sadece güvercinlerin aydınlatıldığı bir yer. Şunu söylemek istiyorum ben bu işle ilgili Esra anlatımına geçmeden önce. Bu sergi aslında adaletin peşine koşmuş, mekanizması bozulmuş, eksik bırakılmış adaletin o bırakıldığı yerleri araştıran bir sergi olarak aslında tüm onların fragmanları diyebiliriz. İşte burada femenlerde, salihalarla ya da holokostla veya aşağıda geziyle bütün o içinde bizim de bütün geleceğimizi güvensizlikle yaşatan şimdi birazcık belki umut tohumları ekilen bir yerlerde gençliğimizin böyle bayağı parçalandığı yerlerden geçtik. Dolayısıyla bütün o umutsuzluklara, adaletsizliklere dair fragmanlar var ama şimdi içine gireceğimiz yerde artık dipteki bir hikayeden söz açıyor Esra ve burada sözü güvercinlere veriyor.
Bu yerleştirme karanlığın içinde küçük parçaları, küçük porselen parçaları birleştirerek oluşturduğum kuşlardan, güvercinlerden oluşan bir grup heykeli. Hrant Dink'in ardından Güvercin Tedirginliği yazısına ithafen yaptığım bir iş. Karanlığın içinde aslında bir daha tiyatral bir sahne ışığıyla göstermemin nedeni hepimizin bu alacakaranlıkta ki yalnızlığımızı, kırılmışlığımızı ve hüznümüzü anlatıyor. Bunun benim kişisel hikayemle şöyle bir bağlantısı var. Özellikle aydınların ve gazetecilerin katledilmesinden sonra duyduğum Yasya acıyla ilgili bir tespitim oldu kendimce. Benim ailem Balkan göçmeni ve dedem de öğretmen. Politik düşünceleri olan biri ve bir politik cinayete kurban gidiyor. Babam 2 yaşında o zaman. Ardından da ailenin geri kalan kısmı göçle Türkiye'ye geliyorlar. O hikaye yası tutulmamış bir hikaye. Babam da hikayenin özetini çok sonradan öğreniyor ki biz de dolaylı olarak yakınlarımızdan öğrendik. Dolayısıyla o yası tutulmamış hikayeyi ben bu aydınların katlinden sonra tekrar tekrar yaslarını tutarak karşıladığımı fark ettim. Yani ortalama olarak hepimiz biri öldüğünde çok üzülüyoruz, günlerce etkisinden çıkamıyoruz. Ama sanki bunun bir aile ferdiymiş şiddetinde yaşadığımı fark ettiğim için kendi hikayemle bir bağ kuruyorum. Nitekim bunu ilk önce Uğur Mumcu cinayetinde fark etmiştim.
Bir de biçimsel olarak izleyicilere ipucu versin diye, bu kuşlar, porselen, güvercinler tek bir parçadan oluşmayan, Esra'nın da ifade ettiği gibi porselen bantlardan oluşuyor. Bu kırıkların tınlaması bana biraz da buradan da ilham veriyor. Çünkü bu kuşlar sanki kırılmış, tekrardan parçaları birleştirilerek hayata döndürülmüş hissi var. Çünkü sadece çamurun elle yoğrulup bir forma varması gibi değil de parçalarının tekrar yerden toplanıp birleştirilmesi gibi.
Evet.
Tam da o siyasi cinayetlere, bir türlü çözülmeyen hikayelere götürüyor bizi, onun kırıklığına.
Evet, Nazilli Hanım'ın da yazdığı yazı da aslında toprağın daha katılaşmış hali, taşlaşmış hali olan seramiğin kırılganlığı, içindeki kırılganlığı da işaret eder.
Evet, evet, çok doğru.
Jestler içerisinde.
Bu işin adı toprak reformu. Gülten Akın'ın bir şiirinden etkilenerek yaptım. Gülten Akın CHP'nin çok partili döneme geçmeden önce toprak bir reform yapıp topraksız köylüye toprak dağıtması ve sonra gelen Demokrat Parti'nin de bunu elinden almasına kızan bir çiftçinin kolunu bir çerdövere sokarak koparması hikayesinden etkilenmiş, bir gazete haberinden etkilenmiş ve bir şiir yazmış bunun üzerine. Ben de bu şiiri sanki sayfaların arasından çıkarmış gibi, yani buradaki katmanlar, kağıt katmanları, yani o yazıları bir görsel şiire çevirmek istedim. Burada Aşağı Cimbolatlı Musa Akbaba'nın Sağ Koluna Ağıt adlı şiirin görseli olarak sergiliyorum.
Evet. Peki devam edelim.
Aslında şiir gibi. Yani bu işin özelinde görsel şiir diyorsun ya, kendi başına da bir şiir gibi. Çizgilerle yapılmış bir şiir, üst üste binmiş kağıtlardan bir şiir gibi okunabilir.
Bir işe başlamadan önce mutlaka beni bir duyguya sokan bir şey oluyor. Bir harekete geçirici bir şey olabiliyor. Bu bazen okuduğum bir haber olabiliyor, okuduğum bir şiir olabiliyor. Bir tiyatro metni olabiliyor, izlediğim bir film olabiliyor. Bu herkes için, yani o yaratıcı motivasyonunu harekete geçiren bir şey, işaret fişeği gibi düşünün. Bu değişebiliyor benim için, yani sıradan bir gazete haberi de olabilir ya da yanımda konuşan iki kişinin bahsettiği konuyla ilgili benim zihnimde çağrışım yapan şeylerden de çıkabilir.
Esra sadece tiyatrodan değil, sanat tarihinden de referanslar alıyor, edebiyattan da aldığı gibi bu tam önünde durduğumuz işte onun sanat tarihine güçlü bir ama çok da soyut bir yerden dokunuşu.
Bu iş Suma maden katliamı olduğu gün yaptığım bir iş. O sırada madencilerin cesetleri çıkarıldığı sırada yaptığım bir iş. Bir yandan haber almak istiyorum ama çok da çaresizim. Bir şeyle oyalanmam gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmadan duramıyorum. Evdeki ne kadar küçük kırıntı parçam varsa, kağıtlarım, onları bir araya getirdim. Ve bu kolajı oluşturdum. Burada wake up, wake up, wake up diye görüyorsunuz. Üç tane kelime var. Tekrar var aynı kelimenin. O televizyon programında insanlar merak içinde soruyorlar işte yetkililere. Ne oldu içeride? Patlama mı oldu? Kayma mı oldu? Bir çökme mi oldu? Su mu bastı? Ne oldu? Beden bütünlüklerini koruyor mu bu insanlar? Hani sağ çıkacak olan var mı gibi meraklı sorular. Bir yetkili de şey dedi, hayır, bir gaz sızıntısı var ve onlar uykuya dalar gibi bir duruma geçecekler gibi, böyle hani yatıştırmaya dönük bir şey söyledi. Ben de uyan uyan uyan derken, hani dalmayın, gücünüzü kuvvetinizi toplayın, uykuya dalmayın, öleceksiniz, ölmeyin der gibi sanki içsel olarak böyle bir dilekle çıktı zihnimden ve bu işe o şekilde yansıdı. Aslında bu işin Baltazar'ın Şöleni diye Rembrandt'ın bir resmi vardır. Tevrat'ta alınmış bir hikayedir o. Baltazar Babil'in son kralıdır. Artık gücünün ve iktidarının doruklarındadır. Yani kontrol edilemez bir hale gelmiş bir büyüklük. Ve bir gece duvarda üç tane kelime görür. Mene, tekel, feres. Aramice bu üç kelime şu anlama geliyormuş. Krallığının sonu, hayatının sonu, ülkenin sonu. Ve ardından da Medler ve Persler Babil Krallığı'na son veriyorlar. Yani bir şeyin bir bitiş noktası vardır. Ben Soma için öyle düşünmüştüm. Gerçekten hani uygar ülkelerde olduğu gibi birkaç bakan istifa eder, yetkililer ceza alır ve bu insanların hak ettikleri tazminatlar verilir. Nitekim onların avukatı olan Can Atalay şu anda içeride.
Evet.
Bu anlamda nasıl ki Musa Akbaba elinden alınan toprak neticesinde devlete küsüp kendi diyetini koluyla verdi. Burada da ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım devletin mekanizmasıyla ilgili.
Evet, zaten simsiyah bir kağıttan elde bakıyoruz.
Evet, yani siyah kağıtları topladım. O da yetmedi, siyaha boyadım. Yani o kadar karanlık yani.
Bir başka toplumsal travmaya ve drama ya da trajediye tekabül eden bir başka işin yanındayız. Bu bir yandan görünmez ama ister istemez de beyaz bir eşek. Anlatır mısınız Cansiyan?
Bu aslında kırmızı bir yine diğer işlerimdeki katmanlar gibi yaptığım bir eşek figürüydü. Buradaki çıkıntılardan anlıyoruz ki bir taşımacılık yapan bir eşek. Yani menzil eşeği. Sınır bölgesinde kaçakçıların kullandıkları bir eşek. Şu anda burada olmadığı için temsili olarak onu kırık çizgilerle gösterdim. Hem olayın sınır bölgesinde geçmesi hem de işin yokluğu, yani yokluk meselesi de çok önemli. İşin yokluğu böyle bir temsiliyete götürdü beni.
Evet.
İşin gerçeğinin dışında yeni bir yorum yaptım. Bu Uludere, Roboski olayına dair yaptığım bir işti. Orada da medya ile ilgili çok ciddi bir hayal kırıklığı tespitimi hatırlıyorum. Çünkü ciddi bir şekilde halkın haber alma
özgürlüğü
engellenmiş oldu.
Evet.
Ne olduğunu biz anlayamadık. İnsanlar terörist miydi, kaçakçı mıydı, yukarıdan mı bombalandı, mayına mı bastı, çatışma mı çıktı? Böyle bir belirsiz, kaç kişinin öldüğü, neden öldüğü konusunda 3-4 gün neredeyse hiç haber alamadan geçirdik. Ondan sonra o destansı fotoğraflar geldi, arka arkaya dizilmiş fotoğraflar geldi. Dolayısıyla medyada da sadece üstünde durulan şey, şu kadar katır öldü, bu kadar menzile şey telef oldu, bu kadar eşek öldü falan gibi. Hani olayın vahametini ne kadar gizleyebilirsiniz ki? Ve 3-4 gün ciddi ciddi koca koca kanallar sadece bunları konuştular.
Taksim'le bitireceğiz demiştik. Şu anki videonun önündeyiz ve bir yerleştirme.
Evet.
Onun bir parçası.
Evet.
Olan.
Bu işimi 2006 yılında yapmıştım. Bir İtalyan sanatçı çiftin kent haritaları üzerinde çalıştığı bir projeleri vardı. Ve çeşitli kentlerde çalışmışlardı daha önceden de. Ve o yıl İstanbul'a gelmişlerdi ve bölge olarak da Taksim ve çevresini seçmişlerdi. Yaklaşık 17 kadar sanatçı, mimar, tasarımcı bir araya geldik. Ve onların projelerine katılmış olduk. Harita üzerinde belirlenmiş alan Taksim ve çevresinde bizden istenen şuydu. Bu kent haritasını giysi patronu gibi düşünün ve buradan bir kıyafet üretin.
Çok ilginç.
Ve herkes kendine göre bir konu seçti. Yani o kıyafetin yanı sıra vurgulamak istediğiniz bir konu da olabilirdi. Ben Taksim'in politik hafızasını seçtim. Ve bölgedeki benim zihnimde, kendi ölçeğimde, hafızamda olduğu kadarıyla bir takım noktalar tespit ettim. İşte Fransız Kültür Merkezi, basın açıklamalarının yapıldığı bir yer olarak, bir giriş mekanı olarak. Sonra şu anda İnsan Hakları Merkezi'ne doğru yürüyorum. Sonra cadde boyunca 6-7 Eylül olaylarını hatırlatan bir şeyin belleğin içinden geçerek cumartesi annelerinin önünden geçiyorum. O tarihlerde Elhamra Eylül'daydı karşı sanat çalışmaları. Evet. Oraya gidiyorum. Evet, 6-7 Eylül sergisinde gönderme yapıyorum. Oradan İngiliz konsolosunun önünden geçip Tarlabaşı Emniyet Amirliği ve yol boyunca meydana doğru çıkıyorum. Oradan da işçilerin Tarlabaşı tarafından gelen fotoğraflarına gönderme yaparak orada bir bekleme yapıyorum. Sonra Şan Tiyatrosu'na geçiyorum. Hı hı. Sonra Gezi'nin içinden geçerek AKM'nin önünden geçiyorum. Sonra The Marmara'nın önünde Umat Kutlar'a selam verip 77 Kazancı'nın girişinde bir saniye bekleme yapıyorum. Sonra tekrar meydana çıkıyorum. Yani bunlar kabaca hatırladığım noktalar ve bu noktalar arasında yaptığım yürüyüş esnasında adımlarımı sayıyorum.
Evet.
Yaptığım bir yürüyüşte adımlarımı sayarken de bunları birer ilmekle eşleştiriyorum. Yürüyüşüm 5741 adımlık bir yürüyüş oldu. Çünkü ortaya bir form çıkarmam gerekiyordu.
Evet.
Ve o 5741 adımlık yürüyüşüm aynı sayıda
ilmeklerden
oluşan bir başa ya da boyuna takılan bir giysi parçasına dönüştü. böyle bir sembolizmi var yani bu.
Evet.
Dolayısıyla hem bir hafıza çalışması var.
Hafızayı kat etmek, hafızayı üstlenmek, giymek belki.
Giymek, evet, evet. Dolayısıyla hani buna eklenecek daha bir sürü noktalar var ama ben dediğim gibi her geçtiğinde hatırladığım konuları daha çok şey yapıyorum.
Tabii
burada
ki,
nokta
tabii
olarak. Bu benim yürüyüş yaptığım güzergahtı.
Yasa. Yasa. Yasa. Yasa. Yasa.
Nazlı Hanım, peki serginin finalinde Taksim'in bulunması, az evvel yani söyleşinin ilk bölümünde de konuşmuştuk aslında. Hafızayla ilişkisi bağlamında yasa ve yasağın nasıl bir kültüre ve tercihe denk geliyor? Bir yandan da manifestif bir finalde olmadığını söyleyemeyiz.
Doğru. Biz şöyle şimdi sizle de beraber gezerken Açık Radyo için tek tek işlerin önünde Esra'yı bir kez daha dinlerken aslında bir zaman kolejinin içindeyiz biz. Hı hı. Yazıda da bunu belirtmiştim. Bu imgeler ve kavramlar arasında onun 30 yılına tekabül eden, hı hı, bizim de 80'lere göre daha az mıdır, daha çok mudur ama şiddetini gençliğimizle ödediğimiz son 20 yılı da işin, hı hı, içine katarsak bir zaman kolejindeyiz ve, hı hı, dolayısıyla bu zaman kolejinin içerisinde geziyle başladığımız, gezi sebebiyle düşünmesi yasaklanan insanlarla başladığımız, gezi sebebiyle yasaklı ilan edilen bir bina ile AKM'yi ile bitiriyoruz.
Tabii.
Dolayısıyla bu zaman koleji içerisinde ortak bir hafıza ve bir halk hareketi olarak gezinin desembol binaları olarak kağıtla yaptığı bir AKM Atatürk Kültür Merkezi ön cephesini işte 2013 Mayıs'ındaki
büründüğü hal.
Ama tam da onun ortasında Esra'ya sözü vereceğim burada, o işlerini benden çok daha iyi anlatıyor. Bir süngü heykeli var. O da bir zamanlar meydanda olup sonradan kaldırılan bir heykel. Dolayısıyla burada zaman koleji derken sanatçı Esra'cığım bütün tarihi didik didik ederek farklı dönemlerde yapılmış yasaklama ve engelleri de üst üste bindiriyor. Tıpkı kağıt kolajları ya da porselen heykelleri gibi. O yüzden bir tesadüf değil. Üstelik bir de bunu titreşime sokuyor. Burada bitiriyoruz. Burada da bitsin bu hikaye ve gençlik yıllarımızdaki Taksim ve Beyoğlu'na geri dönmek istiyoruz. Evet. Diyorum. Bu zaman kolejini hala görmeyenler varsa gelsinler. Yasa ve yasak depoda 18 Mayıs'a kadar devam ediyor değil ben küratör olarak.
Evet, arada etkinlikler de olacak. Onu da zaten Açık Dergi'de izlemeye çalışacağız. Siz AKM işi hakkında eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü almak isteriz.
Nazlı anlattı evet, etraflıca. Bunda dediği gibi bir zaman koleji yaptım. Yani AKM'nin eski mimarisinin üzerinde gezi dönemindeki pankartları görüyoruz. Orada Gezi'nin mizahını taşımak istedim. Yani Gezi bir umut hepimiz için. Umuttu yani. Ve işte oradaki ifadeler kahrolsun bazı şeyler. Yok anne biz arkalardayız zaten.
Twitter başı.
İşte Twitter'ın yasaklanması gibi. Gezi'nin hani bir haysiyet ayaklanması olarak Açık Radyo'da da sık sık sanıyorum ilk Ahmet İlsel söyledi o sözü. Bize haysiyetimizi hatırlattığı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Onun üzerine de aslında oligarşinin sembolü olarak 60'ta inşa edilip 80'de kaldırılan süngü heykeli, yani defne dalı dolanmış süngü heykeli de meydandaki vatandaş ve devlet geriliminin de anlatan bir şey olduğunu düşünüyorum.
Katman mı demeli?
Yani bir zaman katmanı yapıyorum. Katmanı. Yani orada var olan yok olan, şimdi olan sonra olmayan gibi o zaman içinde görünüp kaybolan konuları da bu kolaj üzerinden anlatmaya çalışıyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Nazlı Hanım size de aynı şekilde.
Biz de teşekkür ederim.
Bu çok katmanlı zaman kolajının sesli bir versiyonunu üretmeye çalıştık. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim.